bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Uğultulu Tepeler, Emily Bronte, Altın Kalem Klasik Romanlar İngiliz Edebiyatı 1. Bu roman İngilizce aslından tam metin Şato ve Windows baskısından kısaltılmadan çevrilmiştir. Çeviren Azize Bergin, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Deren Koçkesen. Emily Bronte, 1818-1848. İngiliz edebiyatına şaheserler bırakmış olan Bronte'ler, kadınlığın dehasını ebedileştiren üç kız kardeştir. Bunlardan Emily Bronte ancak 30 yıl yaşamış olmasına rağmen bir tek romanıyla edebiyat dünyasının ölmezleri arasında yer almıştır. Uğultulu Tepeler. Filminden dolayı Ölmeyen Aşk adıyla da tanınan bu roman, meraklı bir konu üzerine bir anıt heybetiyle işlenmiş bir şaheserdir. Bronte kardeşler ve Emily Bronte. Beş kız kardeştiler. Bir de ağabeyleri vardı. Annelerin son çocuğunu dünyaya getirirken ölmüş, çocuklar halalarının eline kalmışlardı. Babaları kasabanın papazıydı. Az konuşur, yüzü gülmez, şaka nedir bilmez bir adamdı. Çocuklarının eğitimini, öğretimini kız kardeşine bıraktı. Hala onları her gün karşısına alır, İncil'den sayfalar okur, kıssadan hisse çıkarılacak hikayeler anlatır, ahlak dersleri verirdi. Rahip Bronte de onları haftada bir gün imtihandan geçirirdi. İmtihan günü aralarında geçen bir konuşmayı şöyle özetleyebiliriz. Senin gibi bir çocuğun en çok neye ihtiyacı vardır Anne? Mavi gözlü küçük bir allame olan 4 yaşındaki Anne Bronte, yaşla tecrübeye baba diye karşılık verdi. Baba bu sefer öbür kızına döndü. Söyle bakayım Emily, ağabeyin yaramazlık ettiği vakit ne yapayım? 5 yaşındaki Emilycik hiç düşünmedi. Kendisiyle mantık dairesinde konuşursunuz, mantıktan anlamazsa kırbaçlarsınız. Sıra 8 yaşındaki ablaya gelmişti. Dünyanın en iyi kitabı nedir Charlotte kızım? İncil, bir de tabiat baba. 10 yaşındaki büyük abla Maria da sırasını bekliyordu. Babası en sonunda ona döndü. Şimdi sen söyle kızım, insan vaktini en iyi nasıl geçirebilir? Maria da dersini çok iyi biliyordu. Bence bir insan vaktini öbür dünyaya hazırlanmakla geçirmelidir efendim. Papaz evinin kasvetli odalarında dört duvar arasında büyüyen çocuklar, bu çok küçük yaşlarında yaşlı insanların ağırbaşlı hayatı içinde yaşıyorlar, onlar gibi kederle, elemle yoğruluyorlardı. Bir eleştirmecinin dediği gibi, daha parmaklarını emmeleri beklenecek bir yaşta onlara ölüm üzerine, öbür dünya üzerine konuşmaları öğretilmişti. Gerçekten de evleri kilisenin yanındaydı. Pencereden bakınca mezarlığı, birer elüm heyulası gibi yükselen kapkara ağaçları görüyorlar, karaltılar arasından her an Azrail'in, şeytanın çıkıvereceğini düşünüyorlardı. Kızların ikisi, Maria ile Elizabeth küçük yaşta öldüler. Bu karanlık, kapanık hayat içinde meydanı boş bulan ince hastalık onları pek yakın olan mezarlığın yoluna erkenden sürüklemişti. Ötekileri de 30 ile 40 yaşları arasında aynı yere götürecekti. Geri kalan kızlardan en küçüğü Anne, 29, ortancası Emily, 30, en büyükleri Charlotte da 39 yaşında ölmüştür. Edebiyat dünyasında Bronte kardeşler olarak ad bırakan 3 kız kardeş büyüdüler. Hayatlarının çerçevesi hemen hemen hiç değişmedi. Okula gitmişler, sonra ayrıca özel eğitim görmüşler, okumaları İncil'in din kitaplarının sınırını aşıp felsefe tarih kitaplarına, şiire, romana doğru yönelmişti. Çevrelerinin kısırlığını kapatmak ister gibi hayal güçleri fazlasıyla işliyor, şiirler yazıyorlar, romanlar tasarlıyorlardı. İç dünyalarını hayalle doldurmak, bunları kağıt üzerine aktararak yeni dünyalar yaratmak ihtiyacı, onların İngiliz edebiyatının hatta dünya edebiyatının temel taşlarından sayılacak eserler yaratmalarına imkan verdi. Üç romancı kız kardeşin ortancası olan Emily Bronte, Kuzey İngiltere'de Thornton'da 20 Ağustos 1818'de doğdu. Sonra babalarının yeni görev yeri olan Haworth'a geldiler, orada büyüdü. Öteki kardeşleri gibi o da önceleri halasının eteği dibinde büyüdükten sonra kendisinden 2 yaş büyük olan ablası Charlotte'un kanatları altına sığındı. Charlotte şimdi onlara annelik ediyor, okumalarıyla, iyi yetişmeleriyle ilgileniyordu. Üçü de ilk kalem denemeleri olarak şiir yazmaya başladıkları vakitte gene Charlotte ön ayak oldu. Her üçünün şiirlerini bir kitap halinde bastırdı. Yalnız o devirde, o çevrede gerçek kişilikleriyle yazı hayatına atılmaktan çekinmişlerdi. Onun için üç kız kardeşin bu ortaklama şiir kitapları Currer, Alice ve Acton Bell adı altında çıktı. Yıl 1845'ti. Charlotte 29, Emily 27, Anne de 25 yaşındaydılar. 2 yıl sonra 1847'de her üçü birer roman yayımladılar. Gene sırasıyla Currer Bell, Alice Bell, Acton Bell takma adlarıyla çıkan bu üç romandan Jane Eyre'lı Charlotte, Wuthering Heights, Uğultulu Tepeleri Emily, Agnes Grey'de Anne yazmıştır. Üç kız kardeşin hayatları gibi sanatları arasında da büyük bir benzerlik vardır. Yalnız bu alanda Charlotte'la Emily daha büyük bir kabiliyet göstermişler, Anne'in eserleri biraz sönük kalmıştır. Charlotte'la Emily kendi aralarında ölçülecek olursa iki kız kardeş aynı değerde olmakla birlikte konuyu işleyişleri bakımından değişiklik gösterirler. Charlotte sanki bir kül kedisi masalının çeşitlemelerini yazar. Romanın baş kahramanı kendisine çok benzer. Olaylar pek olmayacak şeyler gibi görünse de bu esas kahramanı kuşatan çevrenin gerçekçi bir görüşle işlenmesi okuru bu kişinin karakterine inandırır. Emily Bronte'nin tek romanı olan Uğultulu Tepeler'de ise yoğun bir lirik heyecan olduğu kadar şekil bakımından büyük bir titizlik vardır. Olayların dayandığı temel de şaşırtıcı bir sağlamlıkla kurulmuştur. Bu roman acı bir öcü almanın hikayesidir. Konu öyle büyük bir ustalıkla işlenmiştir ki olaylar bir yandan merak unsurunu açıklarken bir yandan da daha büyük merak uyandıracak bir gelişme gösterir. Kişiler bütün canlılıklarıyla çizilmiş, onlara mal edilen özellikler üzerlerine usta bir terzinin elinden çıkmış bir elbise gibi oturmuştur. O devrin birçok romanlarında bu bakımlardan aksayan noktalara rastlandığı halde dar bir çevre içinde yaşamış olan genç romancının bu kadar sağlam bir eser yaratmış olması gerçekten şaşılacak bir şeydir. Bunu Emily'nin hayal gücüyle izah etmeye imkan yoktur. Ancak onun geniş hayal gücünün yanında sezişleriyle kuvvetli bir ruh tahlilcisi olduğunu da kabul etmek gerekir. 1. 1801. Mal sahibimi, ileride başımı derde sokacak olan şu yalnızlığa meraklı komşumu ziyaretten biraz önce döndüm. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Bütün İngiltere'de kalabalığın kaynaşmasından böylesine uzak bir çevre bulabileceğimi hiç sanmıyordum. İnsanlardan kaçan bir kimse için tam bir cennet burası. Heathcliff'le ben de bu ıssızlığı paylaşmak için öyle uygun iki kişi oluyoruz ki. Esaslı bir adamdı bu Heathcliff. Ben at üzerinde ona yaklaşırken kaşlarının altından kara gözleriyle beni şüpheli şüpheli süzdüğü sırada da ona kendimi tanıtırken parmaklarını kıskançlıkla yeleğinin içine soktuğu zaman da ona kanımın nasıl kaynadığını fark etmedi bile. "Bay Heathcliff sizsiniz değil mi?" diye sordum. Cevabı başını eğmek oldu. "Ben yeni kiracınız Lockwood efendim. Buraya gelir gelmez sizi ziyaret etmekle şeref kazanmak istedim. Niyetim Thrushcross Garage'a kiracı olarak gelmekte bu kadar ısrar edişimin sizi tedirgin edip etmediğini öğrenmekti. Dün duyduğuma göre bazı düşünceleriniz varmış." Yüzünü buruşturarak sözümü kesti. "Thrushcross Garage benim malımdır bayım. Kimsenin beni tedirgin etmesine müsaade edemem. Elimden geldikçe girin içeri." Bu girin içeri sözlerini kısılmış dişlerinin arasından söylemiş, canın cehenneme demeye getirmişti. Üzerine yaslandığı bahçe kapısı bile efendisinin bu sözlerini beğenmediğini gösterir bir harekette bulunmadı. Yanılmıyorsam sırf durum dolayısıyla daveti kabul ettim. Benden daha aşırı bir şekilde çekingen davranan bu adama karşı içimde bir ilgi uyanmıştı. Atımın kapıyı bir güzelce göğüslediğini görünce elini uzatıp kapının zincirini çözdü. Sonra somurtuk bir tavırla önüme düştü. Avluya girerken de bağırdı. "Joseph, Bay Lockwood'un atını al, sonra da şarap getir." Bu çifte emrin bendeki tepkisi, herhalde işlerin hepsini bir tek hizmetçi görüyor düşüncesi oldu. İçimden, kaldırım taşlarının arasından otların fışkırmasına şaşmamalı. Galiba otları da kocabaş hayvanlardan başka düzelten yok diyordum. Joseph güçlü kuvvetli görünmesine rağmen yaşlıca, hatta belki de çok yaşlı bir adamdı. Atımı alırken aksi Tanrı yardımcınız olsun diye söylendi. Bir yandan da yüzüme öyle ekşi bakıyordu ki yediği yemeği hazmedebilmesi için kutsal bir yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bu davranışlarının da benim beklenmedik ziyaretimle ilgisi bulunmadığını anladım. Uğultulu tepeler Bahit Cliff'in malikanesinin adıdır. Uğultulu, fırtına şeklinde esen rüzgarın çıkardığı sesi anlatmak için kullanılan bir sıfattır. Gerçekten de burada havanın her zaman çok temiz, sağlam olduğunu kabul etmek gerekir. İnsan burada kuzey rüzgarının kudretini evin arkasındaki birkaç kökner ağacının yana yatışından, bir sıra cılız çalılığının bütün dallarının güneşten sadaka dilenir gibi bir yöne uzanmasından anlayabilir. Bereket ki mimar bunları önceden düşünüp binayı sağlam yapmış. Daracık pencereler duvarların içine iyice oturtulmuş, köşelerde iri taşlarla sağlamlaştırılmış. Eşi geçmeden önce durdum. Ön kısma, özellikle sokak kapısının üzerine serpiştirilmiş kabartmaları hayranlıkla seyrettim. Kapının üzerinde yıpranmış ejderhalar, çıplak küçük çocuk kabartmaları arasında 1500 tarihini, bir de Harriet'ın Earnshaw adını gördüm. Bu konuda birkaç söz söyleyebilir, asık yüzlü ev sahibinden buranın kısa bir tarihçesini öğrenmek isteyebilirdim ama onun kapıdaki davranışları benden ya içeriye girmemi ya da çıkıp gitmemi istediğini belirtiyordu. Ben ise evin içini görmeden ev sahibinin sabrını taşırmak niyetinde değildim. Sofa ya da aralık gibi bir yerden geçmeden bir adımda oturma odasına giriverdik. Bu çevrede böyle odalara haklı olarak ev deniliyor. Çünkü genellikle mutfak da, oturma odası da aynı yerde oluyor. Fakat galiba uğultulu tepelerde mutfak binanın başka bir bölümündeydi. Çünkü kapkacak tıngırtıları, mırıltılar pek derinden geliyordu. Üstelik koca ocağın başında kaynatma, pişirme, kızartma gibi işlemlerin yapıldığına dair en küçük bir işaret yoktu. Duvarlarda da bakır tavalar, teneke süzgeçler asılı değildi. Yalnız bir köşede büyük meşe dolabın üstünde sıra sıra dizilmiş gümüş maşrapalar, ibrikler, kalaylı sahanlar hem ışığı hem de ısıyı yansıtarak tavana kadar yükseliyordu. Tavan kaplı değildi, olduğu gibi çıplak bırakılmıştı. Yalnız bir kısmına çakılmış tahtalara asılı sığır, koyun, domuz butları tavanı örtüyordu. Ocağın üstünde çeşit çeşit eski korkunç tüfekler, bir çift horozlu tabanca vardı. Süs olsun diye de rafa cicili bicili çay takımları sıralanmıştı. Döşeme düzgün beyaz taştandı. İskemleler yüksek arkalıklı, kaba görünüşlüydüler. Yeşile boyanmışlardı. Koyu renkli birkaç tanesi de karanlık köşelere gizlenmiş duruyordu. Kapkacak tezgahının altındaki kavisli bölümde koyu kahverengi iri bir dişi av köpeği mızıldanan yavruları arasında uyukluyordu. Öbür köşelerde de başka köpekler siftinip duruyorlardı. Bu daire eşyalar kuzeyde doğmuş, büyümüş, kısa pantolonlu, inatçı görünüşlü, kendi haline bir çiftçiye ait olsaydı şaşılacak bir yeri bulunmazdı. Tam zamanında yani akşam yemeğinden hemen sonra şu tepelerde 8-10 kilometre dolaşırsanız böyle bir kimseyi koltuğuna oturmuş, önündeki yuvarlak masada duran köpüklü birasını içerken görebilirsiniz. Fakat Bay Heathcliff çevresiyle de yaşayışıyla da tam bir tezat meydana getirmektedir. Dış görünüşüyle kara bir çingeneden farksızdır ama giyimiyle, davranışlarıyla kibar bir beyi andırır. Yani bir köy ağası ne kadar kibar olabilirse o kadar. Biraz şapşal görünürse de dimdik, biçimli vücudu yüzünden kayıtsızlığı göze batmaz. Bazıları onun bir hayli kaba, gururlu bir adam olduğunu düşünebilirler. Ben içten gelme bir duyuşla durumun hiç de öyle olmadığını sezinliyorum. Biliyorum ki onun içine kapanık olması duygularını belli etmekten, karşılıklı nezaket gösterilerinde bulunmaktan hoşlanmamasından ileri geliyor. Onun sevgisi de nefreti de aynı derecede gizli olacaktır. Fakat yeniden sevilmeyi de nefret edilmeyi de bir nevi küstahlık gibi görecektir. Hayır, ben de fazla ileri gidiyorum. Kendi özelliklerimi hiç çekinmeden ona mal ediyorum. Belki de benim gibi ileride tanıdığı olacak birine hemen elini uzatmayışının çok daha başka sebepleri var. Yaratılış bakımından pek kimseye benzemediğime inanmak isterim. Sevgili anacığım da hiçbir zaman rahat bir yuvaya kavuşamayacağımı söyler dururdu. Böyle bir yuvaya layık olmadığımı da daha geçen yaz ispat ettim. Deniz kıyısında güneşli havaların tadını çıkarmaya çalışırken pek şahane bir yaratıkla tanışmıştım. O benimle ilgilenmedikçe gerçek bir tanrıçaydı. Aşkımı asla sözlerle açıklamamıştım ama bakışların da bir dili varsa dünyanın en aptal insanı bile benim bakışlarımdan ona deli divane olduğumu anlayabilirdi. En sonunda o da beni anladı. Bakışlarıyla cevap verdi. Hem de bakışların en tatlısıyla. Peki ya ben ne yaptım? Utanarak itiraf ediyorum. Buz gibi kesilip tıpkı bir salyangoz gibi kabuğuma çekildim. Her bakışım biraz daha soğuk, biraz daha uzaktı. Sonunda zavallı masum yavrucak duygularından şüphelenmeye başladı. Yaptığı hatanın verdiği şaşkınlık içinde oradan uzaklaşmaları için annesini zorladı. Durumun böyle ilginç bir şekil almasıyla da kalpsiz damgasını yedim. Bunu ne kadar hak etmediğimi de ancak ben bilirim. Ocak taşının yanında ev sahibimin yöneldiği sandalyenin karşısında bir sandalyeye oturdum. Aradaki sessizliği yavrularının yanından uzaklaşan dişi köpeği okşayarak geçiştirmeye çalıştım. Köpek de dudakları kıvrılmış, beyaz dişleri sulanmış, tıpkı bir kurt gibi ayağımın arkasını ısırmaya hazırlanıyordu. Benim okşayışım köpeğin uzun uzun hırıldamasına sebep oldu. Heathcliff köpeğin hırıltısından farksız bir sesle "Hayvanı rahat bıraksan iyi olur." dedi. Ayağıyla köpeğe bir tekme vurarak hayvanın şiddet gösterisini önledi. "Şımartılmaya alışık değildir. Zaten süs köpeği olarak beslenmiyor." dedi. Sonra yan kapıya giderken tekrar bağırdı. "Joseph!" Joseph, kilerin derinliğinden anlaşılmaz bir şeyler geveledi ama yukarı çıkmaya da hiç niyeti olmadığı belliydi. Bunun üzerine efendisi beni o dişi canavarla, ayrıca benim her hareketimi kıskanç bakışlarla gözlemeyi bu dişi köpekle paylaşan bir çift çoban köpeğiyle baş başa bırakıp aşağıya indi. Hayvanların köpek dişleriyle ilişki kurmaya pek meraklı olmadığım için gık demeden, kımıldamadan oturdum ama onların sessiz hareketlerden pek bir şey anlamayacaklarını tahmin ettiğim için üçlü gruba kaş oynatıp göz kırpmaya başladım. Yüzümün aldığı şekillerden biri köpek hanımı birden pek rahatsız etmiş olacak ki birden öfkeyle kucağıma atladı. Onu geri itip hemen masanın arkasına çekildim. Bu olay bütün sürüyü ayağa kaldırmıştı. Yarım düzine değişik boyda, değişik yaşta dört ayaklı canavarlar saklandıkları köşelerden çıkıp ortaya geldiler. Topuklarımın, paltomun eteklerinin saldırıya uğradıklarını hissediyordum. Saldırıların şiddetlice olanlarını ocağın demiriyle gücüm yettiği kadar önlemeye çalışıyordum. Bir yandan da huzura kavuşmak için ev halkından yardım istemek amacıyla bağırmaya başlamıştım. Heathcliff'le adamı kilerden insanı çıldırtacak derecede büyük bir soğukkanlılıkla çıktılar. Ocak başında müthiş bir veveladır koptuğu halde onların her zamankinden birazcık daha hızlı yürüdüklerini sanmıyorum. Allah'tan mutfağın sakinlerinden biri eteğinin bir ucu beline sokulmuş, kolları çıplak, yanakları fırın ateşinden kızarmış, şişman bir kadın elinde tavayı sallayarak geldi. Zehir gibi diliyle tavasını silah olarak kullandı da fırtına diniverdi. Efendisi sahneye geldiği zaman da kadın odanın ortasında fırtınadan sonra dalgalanan deniz gibi kabara kabara nefes alıp veriyordu. Evin beyi hele beni o kaba karşılayışından sonra güçlükle dayanabileceğim bir tavırla yüzüme bakarak sordu. Ne herzeler yeniyor burada? Ne herzeler yenmiyor ki diye mırıldandım. Cin çarpmış bir domuz sürüsü bile sizin şu hayvanlarınızdan daha kötü ruh taşıyamazlar beyefendi. Misafirlerinizi aç kaplanların ortasında bırakırsanız daha iyi edersiniz. Şişeyi önüme koyup masayı düzeltmeye çalışırken onlar hiçbir şeyi ellemeyen kimselere dokunmazlar dedi. Köpeklere uyanık olmak yaraşır. Bir bardak şarap içer misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Isırmadılar ya. Öyle bir şey olsaydı ısıranın hesabını görürdüm. Heathcliff rahatlayarak gülümsedi. Hadi hadi Bay Lockwood dedi. Korktunuz. Azıcık şarap için. Bu eve misafir o kadar seyrek gelir ki ben de köpeklerim de onlara karşı nasıl davranacağımızı bilemeyiz. Sağlığınızı efendim. Başımı eğdim. Bu temenniye aynen karşılık verdim. Bir alay adi köpeğin adice davranışına küsüp oturmanın budalalık olacağını anlamaya başlamıştım. Sonra bu adamın benimle fazla eğlenmesini de istemiyordum. Çünkü halinden bunu sezmiştim. O da herhalde iyi bir kiracıyı kızdırmanın saçma bir iş olduğunu düşünmüştü ki sizli bizli konuşmayı bırakmış, beni ilgilendireceğini tahmin ettiği konularda samimi bir ifadeyle konuşmaya başlamıştı. Konu da benim herkesten uzak yaşamak için seçtiğim bölgenin iyi ve kötü taraflarıydı. Değindiğimiz konularda onun çok bilgili olduğunu fark ettim. Eve gitmek üzere ayrılmadan önce de ertesi gün onu tekrar ziyaret edebileceğimi söylemek cesaretini buldum. Kendisini tekrar rahatsız etmemi istemediği muhakkaktı. Fakat ben gene de gideceğim. Onun yanında ben kendimi çok daha insancıl buluyorum. Bu da şaşılacak bir şey. 2. Dün öğleden sonra hava sisli ve soğuktu. Çamurlara, çalılara bata çıka, uğultulu tepelere gitmeye çalışmaktansa vaktimi çalışma odamda, ocağın başında geçirmeye hemen hemen kararlıydım. Yalnız yemekten sonra tembellik etme düşüncesiyle merdivenlere çıkıp odaya girdiğim zaman bir hizmetçi kızın fırçalar, süpürgeler arasında odanın ortasına diz çökmüş olduğunu fark ettim. Ocağın ateşine kül atıp söndürürken de öyle toz çıkarıyordu ki, ben 12 ile 1 arasında yemek yerim. Evle beraber devredilmiş olan kahya kadın benim saat 5'te de yemek yemek isteyebileceğimi anlayamıyordu ya da anlamak istemiyordu. Bu manzara beni hemen geri dönmeye zorladı. Şapkamı aldım, 7 kilometrelik bir mesafeyi yürüdükten sonra Heathcliff'in bahçe kapısına ulaştım da tam bu sırada lapa lapa yağmaya başlayan karın tüy gibi serpintilerinden kurtuldum. O çıplak tepe üzerinde toprak dondan sertleşmişti. Hava da beni iliklerime kadar titretti. Zinciri kaldıramayınca üzerinden atladım. İki yanı böğürtlenli o taş döşeli yoldan koşa koşa kapıya geldim. Parmaklarım uyuşuncaya, köpekler havlamaya başlayıncaya kadar da durmadan kapıya vurdum. İçimden sefiller diye mırıldanıyordum. Bu misafir sevmezliğiniz yüzünden hem cinslerinizden ayrı düşmeyi hak ettiniz. Ben hiç olmazsa güpegündüz kapımı kilitli tutmayı düşünmezdim. Ama bana vız gelir. Nasıl olsa içeri gireceğim. Bu kararı verdikten sonra kapının tokmağını kavradım. Hırsla salladım. Sirke suratlı Joseph ahırın yuvarlak pencerelerinden birinden başını uzattı. ''Burada ne işin var?'' diye bağırdı. ''Efendiyi arıyorsan, te orada, gümeste, ahırın az ilerisinde. Onları konuşsarsan oraya git.'' Buna karşılık ben, ''İçeride kapıyı açacak kimse yok mu?'' diye bağırdım. ''Bacıdan başka hiç kimse yok. O da sanaya kapıyı açmaz. Akşama deh vursan da gene açmaz.'' ''Niçin? Benim kim olduğumu ona söyleyemez misin Joseph'a?'' ''Ben mi? Aa, ben bu işe garışmam.'' diye söylenirken başı pencereden kayboldu. Kar şiddetini artırmıştı. Bir kere daha denemek için tokmağı kavradım. O sırada arka avluda omzumda başak tırmığıyla ceketsiz bir delikanlı belirdi. Peşinden gitmemi işaret etti. Çamaşırhaneyi geçip kömürlüğü, tulumbayı, güvercin kafesini geride bıraktıktan sonra daha önce buyur edildiğim o büyük iç açıcı ılık salona vardık. Kömür, odun karışımı ateşle yanan ocağın ateşi salona girer girmez insanın yüzüne vuruyordu. Üzeri bol akşam yemekleriyle dolu masanın yanı başında da varlığından hiçbir zaman şüphe etmediğim hanımın oturduğunu görmek hoşuma gitti. Başımda selam verdim. Bana oturmamı söylesin diye bekledim. Kadın koltuğuna yaslanarak bana baktı. Hiç sesini çıkarmadığı gibi yerinden de kıpırdamadı. Hava çok sert dedim. Uşaklarınızın vurdum duymazlığının cezasını ne yazık ki kapınız çekiyor, Bayan Heathcliff. Onları sesimi duyuruncaya kadar kapıyı bir hayli hırpaladım. Kadın ağzını hiç açmadı. Ben ona baktım, o bana baktı. Gözlerini benden hiç ayırmıyordu. Soğuk, sevimsiz, insana utanç verecek, canını sıkacak bir ifadeyle bakıyordu. Delikanlı boğuk bir sesle oturun dedi. B de neredeyse gelir. Dediğini yaptım. Bir şeyler kekeledim, sonra beni ikinci defa görünce tanıdığını belli etmek için kuyruğunu sallayan o alçak Juno'ya seslendim. Çok güzel bir hayvan diye yeniden laf açtım. Yavrularını dağıtmayı düşünüyor musunuz hanımefendi? Sevimli ev sahibesi Heathcliff'inkinden bile daha sert bir tavırla onlar benim değil diye söylendi. Ben de kediye benzer yaratıklarla dolu yastığa doğru dönerek sizin gözleriniz şunlar olmasın dedim. Kadın öfkeli öfkeli aman ne de gözde olacak şeyler dedi. Aksilik bu ya, bunlar meğer bir yığın ölü tavşanmış. Gene kemküm ettim, ocağa yaklaşıp havanın kötülüğü konusundaki sözlerimi tekrarladım. Kadın yerinden kalkıp ocağın rafı üzerindeki boyalı çay bardaklarından ikisini almaya uzanırken dışarı çıkmamalıydınız dedi. Daha önce kadın gölgede kalmıştı. Şimdi ise onu iyice görebiliyordum. Zayıf, naifti. Genç kızlık çağını henüz geçmiş olmalıydı. Vücudu güzeldi. Yüzü de şimdiye kadar gördüğüm küçük yüzlerin en şiriniydi. Lepiska, hayır altın sarısı bukleler narin boynuna doğru sarkıyordu.